Ayrım 10. George Gershwin. GEORGE GERSHWIN. 26 Eylül 1898 New York, 11 Temmuz 1937 Hollywood. Amerikan bestecisi. Charles Hambitzer'den piyano, Edward Kelleny'den armoni dersleri almış, Remick Müzik Yayın firmasında yeni çıkan parçaların sunucusu olarak çalıştığı sıralarda şarkılar bestelemeye başlamış, hafif müzik alanında özellikle Lady Be Good, OK, Girl Crazy adlı parçalarıyla büyük ün kazanmıştır. Hafif müzikle yetinmeyen Gershwin, ciddi müziğe özenmiş, bu alanda ilk olarak orkestralamasını Ferd Grofen'in yaptığı Rhapsody in Blue ile ilgi çekmiş, sonra teknik bilgisini geliştirmeye çalışmış, bu yönden sınırlı olmakla birlikte özellikle melodi bakımından olağanüstü yaratış yeteneğinden yararlanarak bir piyano konçertosu, Progi ile Bes operası ve Paris'te bir Amerikalı gibi olağanüstü başarılı yapıtlar vermiştir. Progi and Bess, 3 perdelik opera. Metin, Dubois Hayward ve Ira Gershwin. İlk oynanış 1935 Boston. Türkiye'de ilk oynanış 1968 Ankara. Başlıca kişiler, Clara parantez içinde soprano, Robbins parantez içinde tenor, Jake parantez içinde bariton, Porgy parantez içinde bariton, Crown parantez içinde bariton, Bess parantez içinde soprano, Serena parantez içinde soprano, Sport and Life parantez içinde tenor. Konunun geçtiği çağ ve yer, çağımızda Birleşik Amerika'nın Güney Carolina eyaletinde Charleston kentinin eski zenginler bölgesi, daha sonra Zenci Mahallesi, Catfish Row. Sıcak bir yaz gecesi, Catfish Row'da kumar oynanmaktadır. Çıkan kavga esnasında pamuk işçisi Crown, genç Robbins'i öldürür. Karısı Bess'ten para alarak kaçar. Robbins'in karısı Serena, kocasının cesedi üzerine kapanmış hıçkırmakta, eroin satıcısı Sport and Life, yalnız kalan Bess'e New York'a gitmeyi önermektedir. Bess, kendisine aşık dilenci Porgy'nin evine yönelir. Sevgililer beraber oturmaya koyulmuşlar, avukat, Bess'e Crown'dan ayrıldığını belirten bir belge vermiş, resmen birbirlerinin olmuşlardır. Bess, Kitiwa adasındaki pikniğe gider. Piknik sona erince karşısında adada saklanan Crown çıkar, kadını sürükleyerek götürür. Kadın bir süre sonra kaçmış, bitkin bir durumda Catfish Row'a ulaşmıştır. Kendisine ancak 2 günde gelir, olanları Porgy'ye anlatır. Baş gösteren korkunç kasırgada Crown'un ölmüş olabileceğine inanırlar. Fakat kapı açılır, katil pamuk işçisi girmiştir. Bess'e kendisini almaya geleceğini söyleyerek çıkar gider. Bir gün Bess odasında çocuğuna ninni söylerken yavaşça Crown girer. Aynı anda iri bir kol, Porgy'nin kolu, koca bir bıçakla Crown'un sırtına iner. Progi'nin karşı koymaları yarar sağlamaz. Polisler dilenciyi tutuklar. Bess bir süre yakınır, sonra Sport and Life'a dönerek kendisini hala New York'a götürmeyi isteyip istemediğini sorar. Evet, götürecektir. Bir hafta geçmiş, Porgy mutlu bir yüzle dönmüştür. Bess'i sorar, eroin satıcısıyla New York'a gittiğini öğrenir. Keçinin çektiği arabasını alarak kadını aramak amacıyla koca kente yollanır. Zenci folklarıyla caza özgü ritim ve ezgilerden yararlanarak bestelenen yapıt, önceleri yersiz eleştirilere hedef olmuş, 1943 yılında tüm zenci bir kadroyla tekrar sahnelendiğinde ne kadar kalıcı ve olumlu bir müzikle işlendiği, ne türlü insancıl anlam taşıdığı görülmüştür. Tanınmış bölümler: Summertime, parantez içinde Clara, I Got Plenty or Nothing, parantez içinde Porgy, Bess, You Is My Woman Now, parantez içinde Porgy Bess, It Ain't Necessarily So, parantez içinde Sport and Life, My Man's Gone Now, parantez içinde Bess. Rhapsody in Blue. İlk yorumu 1924 New York. Bestecinin Broadway'de büyük ün yaptığı çağlarda arkadaşı caz orkestrası yöneticisi Paul Whiteman ona öteden beri beslediği bir düşünceyi açıklamış, cazı senfonik orkestra ile sunmak üzere bir yapıt vermesini istemiştir. Gershwin'in umursamazlığı üzerine bir olup bitti yapan Whiteman, bir konserinde onun yeni bir yapıtını sunacağını açıklamış, besteci telaşla tema ve melodileri bulmuş, müzikçi Ferd Grofe'nin yardımıyla şema ve orkestralamasını yapmıştır. Ortaya çıkan yapıt, piyano ve senfonik orkestra için çabuk, yavaş, çabuk bölümlerden kurulu bir konçertodur. Adını bestecinin kardeşi Ira, hayran olduğu ressam James Whistler'ın Nocturne in Blue and Green adlı tablosundan esinli olarak Rhapsody in Blue koymuş. Carnegie Hall'de yorumlanan yapıt, müzik tarihinde az görülen gösterilerle karşılanmış, yankılar yapmıştır. Başarı, eski ve yeni dünyaların müzikte bileşimi olarak yorumlanmış. Stravinsky, Milhaud, Honegger, Copland, Antheil, Weill, Krenek gibi çağdaş besteciler üzerinde derin etki bırakmış, cazın sanat müziğine katılmasında yardımcı olmuştur. Paris'te bir Amerikalı. İlk yorumu 1928 New York. Besteci Paris'e ilk kez arkadaşları Mabel ve Robert Sherman'ın çağrısı üzerine gitmiş, oradan bazı notlarla dönmüştü. 1928'de aynı kente ikinci gezisini kız kardeşi Frances, erkek kardeşi Ira ve onun eşi Leonore ile yapmıştı. Sanatçı bu gezide çağın bazı ünlü bestecileriyle tanışmış, ünlü öğretmen Nadia Boulanger ve Maurice Ravel'den ders almak istemiş, ancak ikisi de onun doğal yetenek ve üslubunu yitireceğinden korkarak kabul etmemişlerdi. Bu gezide öteden beri tasarladığı bir eserini tamamlamıştı Gershwin. Paris'te Bir Amerikalı adlı orkestra şiiri ve daha sonraki bale müziği. Eserin konusu şöyle. Bir Amerikalı turist bahar sabahı keyifle Şanzelize Caddesi'nde yürümektedir. Bu arada otoklaksonlarının sesleri ve eski bir Fransız şarkısının ezgisi duyulmaktadır. Amerikalı bir kahveye oturur, genç ve güzel bir kadın onunla konuşmak ister. Ancak turist tekrar caddeye çıkarak yürümesini sürdürür. İçini yurt özleminden kaynaklanan garip bir melankoli kaplamıştır. Bir vatandaşına rastlar, uzaklardan Charleston dansı yansır. Gezinti teması tekrar duyulur. Turist neşelenmiş, Paris'i sevmeye başlamıştır. Umberto Giordano. U-M-B-E-R-T-O G-I-O-R-D-A-N-O 27 Ağustos 1867 Foggia, 12 Kasım 1948 Milano. İtalyan bestecisi, öğrenimini Napoli Konservatuvarı'nda yapmıştır. İlk başarısını bugün de sık sık oynanan Andrea Chenier operasıyla kazanmıştır. İtalyan gerçekçi opera, parantez içinde Verismo okulunun önemli bestecilerinden birisidir. Andrea Chenier. Dört perdelik opera. Metin Luigi Illica. İlk oynanış 1898 Milano. Türkiye'de ilk oynanış 1963 Ankara. Başlıca kişiler Charles Gérard, parantez içinde bariton, Madeleine de Cogni, parantez içinde soprano, Contessa Cogni, parantez içinde mezzo soprano, Andrea Chenier, parantez içinde tenor, Rucker, parantez içinde tenor, Madelon, parantez içinde mezzo soprano. Konunun geçtiği çağ ve yer, Fransa devrimi çağında Paris. Kontes Cogni'nin şatosunda balo hazırlığı yapılmakta, uşak Gerard'ın sözlerinden soylulara karşı büyük nefret beslediği, bu arada Kontes'in kızı Madeleine'e aşık olduğu anlaşılmaktadır. Konuklar görünür, aralarında genç ozan Andrea Chenier de vardır. Andrea kızın ilgisini çekmiş, soylulara karşı mısralarla ördüğü bir şiir okuması kızın bu eğilimini sarsmamıştır. Balonun sonlarına doğru Salon kapısında Gerard belirir. Çevresinde bir takım yoksul ve düşkünler vardır. Onları şimdi de sefalet hazretleri geldi diye tanıtır. Kontes Gerard'ı kovar. Dans müziği sürerken perde iner. Devrim olmuş, uzunca bir süre geçmiştir. Chenier arkadaşı Rucker ile konuşmakta, Robespierre'in bir casusu tarafından izlenmektedir. Rucker ona dolaşan tehlikeden bahsederek kaçmasını öğütler. Hayır, Ozan kendisine sürekli mektuplar yazan bir kızı beklemektedir. Kahveye Gerard girerek casusa aradığı kızı bulup bulamadığını sorar. Casus o gece sonucu bildirecektir. Gece olmuş, Chenier'in beklediği kız gelmiştir. Bu Madeleine'dir. Sanatçıya aşıktır. İki genç hemen birbirlerine yakınlaşmıştır. Aralarındaki ikili diyalog sürerken Gerard girer. Rocher Ozan'ı korumak ister. Sonra Madeleine'i alarak kaçar. Andrea'nın kılıcı Gerard'ın koluna saplanmıştır. Jandarmalar girerken Gerard bağırır. Andrea, sen bizim ölüm listemizden kaç, Madeleine'i kurtar. Gerard devrim kurulu önünde bir konuşma yaparak halkı yardıma çağırırken kendisine Ozan'ın yakalandığı haberlenir. Oturup suçlamasını yazmaya koyulur. Birden Madeleine görünür. Ondan Andrea'yı kurtarmasını dilemektedir. Andrea kurul önüne çıkınca savunmasını yapar. Fakat ne onun ne de Ozan'ın savunmaları yararlı olmuş, Andrea ölüm cezasına çarptırılmıştır. Saint Lazare cezaevinde giyotinle idam edilecekler sıra beklemektedir. Madeleine para ve mücevher vererek bir gardiyanı kandırmış, başı kesilecek genç bir kadının yerine geçmiştir. Sonsuz aşka inanmış iki sevgili, ah mutlu ölüm diyerek giyotine yürürlerken perde iner. Besteci Giordano, çağın ünlü yazarı Luigi Illica'dan kendisine bir metin yazmasını rica etmiş, yazar Andrea Chenier'i vermiştir. Giordano, operayı bir yılda tamamlamış, 1762 yılında İstanbul'da doğup 1794'te idam edilen ünlü Ozan'ın öyküsünü lirik melodilerle süslemiştir. Tanınmış bölümler Undi all'azzurra spazio, parantez içinde Andrea, Erevate presente, parantez içinde Madeleine, Si, Fui soldato e floriosa affrontata, parantez içinde Andrea, Come un bel di maggio, parantez içinde Andrea. Alexander Glazunov. A L E K S A N D R G L A Z U N O F. 10 Ağustos 1865 Petersburg. 21 Mart 1936 Paris. Rus bestecisi Rimski-Korsakov'un öğrencisidir. 1882 yılında birinci senfonisini vermiş, birkaç yıl içinde ünü bütün Avrupa'ya yayılmış. 1900'de Petersburg Konservatuarı öğretmenliğine getirilmiş, devrimden sonra Rusya'da kalmıştır. Deneyici yanı olmayan, geleneklerle yetinen bir bestecidir. Yapıtları arasında önemlileri şunlardır: Mevsimler ve Raymonda Bale Müziği, Keman Konçertosu, Stenka Razin adlı senfonik şiir. Keman Konçertosu, Op. 8, La Minör. İlk yorumu 1905 Londra. Yapıt 1904 yılında yazılmaya başlanmış. İlk çalınışta keman partisini Misha Elman üstlenmiş, orkestrayı Henry Wood yönetmişti. Oysa konçerto, yakın çağların ünlü kemancısı Leopold Auer'e adanmıştı. 1845'te Macaristan'da doğan, 1930 yılında 85 yaşında Dresden'de ölen bu sanatçı, pek çok kemancının öğretmenliğini yapmış, keman tekniği üzerine kitaplar vermişti. Glazunov, yapıtı Auer'e adarken ilk çalınışını da ondan istemiş, ancak Misha Elman'ın partisyona yaklaşışına hayran olmuş, Auer'den eğer izin verirse ilk sunuşun Elman tarafından yapılmasını dilemişti. Konçerto 3 bölümden oluşur. 1. bölüm kemanın lirik ezgisiyle başlar. Klarnet ve fagotun eşliğinde sürer. 2. lirik temayı gene keman sunar. 2. bölüm sol tel üzerinde bir aryadır. Ortada hava birden değişir, hareketli bir geçiş belirir. Üçüncü bölüm bir geçiş kadansıyla başlar. Bunu trompet ve keman arasındaki ikili izler. Daha sonra başka ezgisel öğeler belirir ve coşkulu bitiş hazırlanır. Raymonda. İlk sahnelenişi 1898 Petersburg. Tanınmış bale müziğinin öyküsü kısaca şöyle. Varlıklı güzel Raymonda sarayında teyzesi Sibille nişanlısı de Brienne'i beklerken vaktiyle kendisine evlenme öneren ve bu önerisi reddedilen Şövalye Abderam çıka gelir. Beri yanda sarayın koruyucu ruhu beyaz kadın daha önce Raymonda'nın düşüne girerek onu tehlikeye karşı uyarmıştır. Ancak Abderam kızı kaçırmayı başarır. De Brienne yiğitliğini göstererek sevdiğini kurtarır ve Abderam'ı düelloya çağırır. Delikanlı düşmanını alt eder ve Raymonda sevdiği gence kavuşur. Mihail Ivanovich Glinka. M-I-H-A-Y-L I-V-A-N-O-V-I-Ç G-L-I-N-K-A 20 Mayıs 1804 Smolensk, 15 Şubat 1857, Berlin. Rus bestecisi, John Field'den piyano dersleri almış, bestecilikte kendi kendini yetiştirmiştir. 1824 yılında devlet memuru olmuş, müzik uğruna işinden ayrılmış, Çar için Yaşam operasının kazandığı başarıdan sonra İmparatorluk Kilisesi koro yönetmenliğine getirilmiştir. Ulusal Rus müziğinin Glinka ile başladığı savunulur. Başlıca yapıtları Çar İçin Yaşam ve Ruslan ve Lyudmila operası, Jota Aragonese, Madrid'de Gece, Kamarinskaya gibi orkestra parçaları. Çar İçin Yaşam, parantez içinde Ivan Susanin, 5 perdelik opera, metin Baron von Rosen, İlk oynanış 1836 Petersburg. Başlıca kişiler Ivan Susanin parantez içinde bas, Antonida parantez içinde soprano, Vanya parantez içinde kontralto, Bogdan Sabinin parantez içinde tenor, Sigismund parantez içinde bas. Konunun geçtiği çağ ve yer 17. yüzyıl başlarında Rusya ve Polonya. Domnino adlı köye Rus ordusunun Polonyalıları yendiği yolunda bir haber gelmiş. Ivan Susani'nin kızı Antonida, asker olan nişanlısı Sabini'nin dönüşünü beklemeye koyulmuştur. Polonyalılar ise Romanov soyunun çarlığa geçmesi üzerine savaşı sürdürmeye, Polonya düşmanı Yeniçar'ı yok etmeye karar vermişlerdir. Antonida'nın düğün günü köye gelen Polonyalılar, Ivan Susani'ni Romanov'a karşı Rusya'nın Yeniçarı olarak ilan ederler. Oysa Susanin onları oyuna getirmeyi düşünmektedir. Üvey oğlu Vanya beraberindekilerle durumu Romanov'a haberlemeye gider. Susanin ise Polonyalıların başına geçerek onları yanlış yola sürükler. Bu oyununu yaşamıyla öder. Yeniçar Moskova'ya gelmiş, Kremlin önünde tören başlamıştır. Çar Romanov, Susanin için dua etmekte, kahramanın kızı Antonida'ya, kocası Sabinin'e ve Vanya'ya teşekkür etmektedir. İlk Rus ulusal operası olarak kabul edilen yapıt, yer yer İtalyan lirik tiyatrosu etkileri yansıtır. Rus folklorundan alınan bölümler ise bu etkinin getirdiği genel ortam içinde yabancı kalmış, opera bu nedenle uzun süre eleştirilmiştir. Tanınmış bölümler, Antonida'nın aryası parantez içinde birinci perde, Susani'nin aryası parantez içinde dördüncü perde. Ruslan ve Lyudmila, 5 perdelik opera, metin, besteci ve ozan Valerian Şirkov. İlk oynanış 1842 Petersburg. Başlıca kişiler Duka Svetosar parantez içinde bas, Lyudmila parantez içinde soprano, Ruslan parantez içinde bariton, Savaşçı Farlaf parantez içinde bas, Prens Ratmir parantez içinde kontralto, Çernomor parantez içinde tenor. Konunun geçtiği çağ ve yer 9. yüzyılda Rusya. Kiev Büyük Dukası Svetosar'ın kızı Lyudmila Şövalye Ruslan'la sözlüdür. Ancak savaşçı ve serüvenci Farlaf'la Tatar prensi Ratmir de kızı sevmekte. Bu nedenle Ruslan'ı öldürmeyi tasarlamaktadırlar. Bir gün hava kararır. Esrarengiz iki hayaletin kızı kaçırdığı görülür. Büyük Duga kızını kurtaranın onunla evleneceğini açıklar. Kızı seven üç genç de yola koyulurlar. Ruslan sihirbaz Fin'in mağarasına giderek kızın yerini öğrenmek ister. Onun cüce Çernamor tarafından kaçırıldığını anlar. Delikanlı yoluna devam eder. Kendini bir savaş alanında bulur. Orada bir mızrak ve kılıç bularak alır. Birden beliren ve nefesiyle fırtınalar estiren kocaman bir başı kılıcıyla keser. Kılıç sihirlidir. Cüce Çernamor'un evinde Lyudmila acısını açıklayarak uykuya dalar. Ruslan görünür. Çernamor'un güç kaynağı sakalını keser. Kızı alarak Kiev'e doğru yola koyulur. Kiev yolunda Farlaf ve sevgilisi Cadı Nayna kızı tekrar kaçırırlar. Farlaf kızı Büyük Duka'ya götürerek onu kendisinin kurtardığını savunursa da onu uykudan uyandıramaz. Bu sırada Ruslan sihirbaz Fin'in verdiği büyülü gözlükle Lyudmila'yı uyandırarak sevdiğine kavuşur. Tanınmış bölüm Uvertür. Christoph Willibald Gluck. C-H-R-I-S-T-O-P-H W-I-L-L-I-B-A-L-D G-L-U-C-K 2 Temmuz 1714 Erasbach 15 Kasım 1787 Viyana. Alman bestecisi. İlk müzik bilgilerini Prag'da Krosnohorski'den almış. Sonra Milano'da 4 yıl süreyle San Martini'nin öğrencisi olarak eğitim görmüştür. İtalya'da birçok opera yazmış, başarı kazanmıştır. Sonra Viyana'ya gitmiş, orada kısa bir süre içinde saygın bir besteci olarak durumunu sağlamlaştırmış. İmparatoriçe Maria Teresa'nın müzik yöneticiliğine atanmış, 10 yıl süreyle bu ödevde kalmıştır. 1760 yılında şair Calzabigi ile işbirliği yaparak yalnız ses gösterisine dayanan İtalyan operasına karşıt yeni bir opera anlayışı üzerinde çalışmalar başlamıştır. Çalışmaları tepkiyle karşılanmış, bunun üzerine Avusturya'dan ayrılmış, Paris'e gitmiş, savaşını orada da sürdürmüş, başarıya ulaşmıştır. Ömrünün son yılları Viyana'da tanınmışlık, saygınlık ve zenginlik içinde geçmiştir. Gluck, opera sanatının başlıca devrimcilerindendir. Müzikle sözün kaynaşması, şiirin yanında müziğin sadış durumuna inmesini salık veren opera anlayışı, Wagner operalarının temeli olmuştur. Gluck'un müzik tarihindeki önemi özellikle müzik-söz birleşmesi konusunda bestecileri düşünmeye götürmek ve yeni bir anlayışın yolunu açmaktır. Operalarının büyük bir çoğunluğu, inancının kas katı kanıtı olmaktan öteye gitmeyen, durgun, yaşamsız eserlerdir. En tanınmış operaları, Alceste, Ipigeni en Alit, Orfeo et Eurisit. Orfeo et Eurisit, üç perdelik opera, metin, Raniero de Calzabigi, ilk oynanış, 1762 Viyana. Başlıca kişiler Orfeo, parantez içinde alto veya kontralto, Amor, parantez içinde soprano, Eurydice, parantez içinde soprano. Konunun kaynağı Grek mitolojisi. Orfeo'nun sevgili eşi Eurydice'i bir yılan sokup öldürünce zavallı genç mezarı başından ayrılmaz olmuş. Büyük acısının etkisiyle durmaksızın ağıt söylemeye koyulmuştur. Tanrılar durumuna acıyıp aşk tanrısı Amor'un aracılığıyla ona yer altındaki ölüler ülkesinden karısını alabileceğini bildirirler. Tek şart, yeryüzüne dönünceye dek Eurydice'in yüzüne bakmayacaktır. Orfeo ruhlar ülkesine iner. Eşini sorar ruhlara. Biraz sonra onun yüzü tülle örtülü olarak yaklaştığını görür. Gözlerini kapar, ikisi de yeryüzüne yönelirler. Orfeo gözleri kapalı olarak eşini götürmekte ve tanrılara şükretmektedir. Eurysit bu duruma bir anlam verememiştir. Orfeo'ya kendisine neden bakmadığını sorar. Orfeo nedenini açıklamak istemez. Kadın üsteleyince gözlerini Eurysit'e çevirir, kadın cansız düşer yere. Orfeo gene ağıtlarını söylerken yardıma Amor yetişir. Tanrılar tarafından bağışlandığını bildirir. Opera Amor tapınağındaki kıvançlı ve mutlu törenle sona erer. Orfeo et Örisit, Glück'ün müzikli oyun sanatında yapılmasının gerekli olduğuna inandığı devrimleri gerçekleştirdiği eserdir. Operanın yapısında sözle müziğin özlü bir çabayla bağdaştırıldığı, konu ve dramatik yapının ön planda gözetildiği kolayca anlaşılır. O çağ için alışılmamış bu atılgan doku, etkisini yüzyıllara iletecek, müzikli dram türünün ana kurallarına temel olacaktır. En tanınmış bölümler, De Placatevi con me, parantez içinde Orfeo, Ruhlar Korası, Ruhlar Dansı, Cepuro Ciel, parantez içinde Orfeo, Charles Gounod, CHARLESGOUNOD, 17 Haziran 1818 Paris, 18 Ekim 1893 Paris. Fransız bestecisi, eğitimini Paris Konservatuvarı'nda Alevi'nin öğrencisi olarak yapmış, 1839 yılında Roma ödülünü kazanmıştır. En ünlü operası olan Faust'dan önce yazdığı operalarının tümü başarısızlığa uğramıştır. Gounod, ömrünün son yıllarını dine adamış, bu alanda yapıtlar yazmıştır. Öbür ünlü operaları La Reine de Saba, La Colombe ve Romeo et Juliet. Faust, 5 perdelik opera. Metin, Jules Barbier ve Michel Carré. İlk oynanış 1859 Paris. Türkiye'de ilk oynanış 1958 Ankara. Başlıca kişiler Faust, parantez içinde tenor, Mephistopheles, parantez içinde bas, Wagner, parantez içinde bariton, Valentin, parantez içinde bariton, Sibel, parantez içinde soprano, Marguerite, parantez içinde soprano, konunun geçtiği çağ ve yer, Orta Çağ'da Almanya'da bir kent. İhtiyar doktor Faust, ölümünden korkmakta, gençliğin özlemini duymaktadır. Yardıma şeytanı çağırır, Mephisto gelir, isteğini yerine getireceğini, onu gençleştirip güzel bir kız bulacağını, ancak ruhunu alacağını söyler. Hayalini gösterdiği kız Marguerite'dir. Faust, pazarlığa razı olunca onu alır, panayıra götürür. Panayırda halk eğlenirken kızın kardeşi Valentin yanında Sibel'le görünür. Valentin savaşa gitmekte, kardeşini Sibel'e emanet etmektedir. Mephisto gelir, Valentin'e savaşta öleceğini, Sibel'e ise Marguerite'e götüreceği her çiçeğin solacağını söyler. Konuya kardeşinin katılması Valentin'i sinirlendirmiştir. Mephisto'nun üzerine yürür, kolu güçsüz düşer. Gençleşen Faust ise Marguerite'e yaklaşarak aşkını açıklar, fakat davranışı yanıtsız kalmıştır. Sibel, kendisine emanet edilen kıza aşıktır. Evi önünden ayrılmamaktadır. Marguerite, çıkrık çevirirken söylediği şarkısı bitince, kapıda mücevher dolu bir sandık bulur. Gece olmuştur. Faust, kıza seslenir, pencere açılır. İki genç birbirlerinin kollarına düşerken, Mephisto'nun kahkahası duyulur. Marguerite gebe kalır. Sibel'in öğüdü üzerine kiliseye dua etmeye gider. Mephisto belirerek ruhunun kendisine ait olduğunu söyler. Askerden dönen Valentin, Mephisto ile Faust'a rastlar. Mephisto'nun kardeşine yaptığı serenat, iki genç arasında düelloya yol açar. Faust, Mephisto'nun yardımıyla Valentin'i öldürür. Delikanlı son nefesinde kardeşine lanetler yağdırır. Şeytan, Faust'u Harz dağlarındaki Walpurgis gecesi ayinine götürür. Günahkar kadınların şehvet dolu dansını seyrettirir. Bu sırada Marguerite'in hayalini gören Faust, kendisini kıza götürmesini ister. Marguerite bir çılgınlık bunalımı sonucu çocuğunu öldürüp zindana atılmıştır. Faust girerek onu kurtaracağını, eski mutlu günlerin geleceğini söyler. Fakat kız ölmüş, ruhu meleklere karışıp kurtulmuştur. Mephisto yanında kurbanıyla uzaklaşırken perde kapanır. Faust, büyük Alman şairi Goethe'nin aynı adlı büyük yapıtının birinci bölümündeki olaylar üzerine kurulu operadır. Metin yazarları yerinde bir görüşle Faust'un ana düşününü ve öz anlamını bırakarak öyküsünü işlemişlerdir. Opera, oynanışında büyük başarı sağlamış, özellikle Fransız sahnelerinin daima sevilen ana eserleri arasına katılmıştır. Tanınmış bölümler, O Saint Madeleine, Valentin, Un Rappelu Patron, parantez içinde Wagner, Ainsi Que la Brise Légère, parantez içinde Vals Coro, Fate lui me avieu, parantez içinde Sibel, Il etat un roi Tulle, parantez içinde Marguerite, La six mois contempler ton visage, parantez içinde Marguerite, Faust, bale müziği. Edward Hagerup Grieg, EDWARDHAGERUPGRIEG, 15 Haziran 1843 Bergen, 4 Eylül 1907 Bergen. Norveçli besteci. Leipzig Konservatuvarı'nda Richter, Reinecke ve Moscheles'in öğrencisi olarak eğitim görmüş, ulusal müzik sorunlarıyla ilgilenmeye başlamıştır. Norveç müziğine dünyanın ilgisini çekmek için Oslo'da bir müzik birliği kurmuş, 1864 yılından başlayarak 10 yıl süreyle en önemli eserlerini vermiştir. 1887 yılında hükümetin bağladığı bir gelirle kendini yalnız besteciliğe adamıştır. Ömrünün son yıllarında Norveç'in en önemli kişisi olarak tanınıyordu. Grieg, Kuzey'in Chopin'i diye anılır. Bir yandan müziğin duygulu yanı, öte yandan yapıtlarındaki ayrıntı incelikleri bu benzetmeyi uygunlaştırmaktadır. Kendinden önce ulusal müzik alanında çalışmış Nodrak ve Ole Bull gibi müzikçilerin de etkisiyle üslubunu Norveç halk müziğiyle beslemiş, yapıtlarının birçoğunda ulusal bilincini büyük bir açıklıkla ortaya koymuştur. Başka yapıtları La Minör Piyano Konçertosu, Yaylı Orkestra için Holberg Suite'i, Keman ve Piyano Sonatları, Piyano için Lirik Parçalar, Şarkılar, Peter Gynt Tiyatro Müziği ile birçok Norveç halk dansları. Piyano Konçertosu, Op. 16 La Minör. İlk yorumu 1889 Kopenhag. Gençlik çağlarında ağır bir akciğer hastalığı geçiren sanatçı, arkadaşlarının Kopenhag civarında Sørlerød adlı kasaba yanında kiraladığı sayfiye evinde uzunca bir süre kalmış, kendisini dünyaya tanıtan konçerto burada doğmuştur. Norveçli piyanist ve eğitmen Edmund Neupert ilk yorumda solo partisini çalmış, sonucu şöyle haberlemiştir Grieg'e. Elde edilen başarı öylesine büyük ki anlatmaya imkan yok. Grieg, konçertosuyla Chopin ve Liszt tarzı bir üslup ve tekniğin kuzeydeki temsilcisi olarak kabul edilmiş, ünlü orkestra yöneticisi Hans von Bülow onu kuzeyin Chopin'i olarak tanımlamıştır. Birinci bölüm, parantez içinde Allegro molto moderato. Timpani'nin crescendosunu izleyen piyano akorlarıyla başlar, tahta nefesli çalgılar ilk temayı, daha sonra violonseller ikincisini sunar. Bölümün piyano sanatı açısından doruğu uzun kadansıdır. İkinci bölüm, parantez içinde Adagio, kemanlardan yansıyan ana temanın türlü işlemleriyle sürer. Ve ara vermeden üçüncü bölüme, parantez içinde Allegro quasi presto andante ulaşır. Piyano, stretta ölçüsünde bir Norveç halk dansını türlü değişimlerle verir. Bir yan tema belirir. Aynı tema, flütten yaylı çalgılara ulaşarak bitişi süsler. Peer Gynt için suite, numara 1, Op. 46 ve numara 2, Op. 55. İlk yorumu 1876 Oslo. Peer Gynt, Norveçli büyük dram yazarı Ibsen'in 3 oyundan kurulu dizisinde 3. ve son oyundur. Yazar, Peer Gynt'e özellikle bağlanmış, fanteziler, gerçeküstü olay ve serüvenlerle işlediği yapıtı için vatandaşı Grieg'den sahne müziği bestelemesini istemiştir. Bu müzikle anlatımı derinleşen ve güçlenen oyun büyük başarı sağlamış, dünyaya hızla yayılmıştır. Fakir bir köylünün oğlu olan Peer Gynt, ozan karakterli, büyüklük duygusuna sahip bir gençtir. Yaşama türlü garip serüvenlerle atılır. Bir düğünde gelini dağlara kaçırır. Onu ovada bırakıp dağ kralının ülkesine gider. Kralın çirkin kızı Peer'i sever. Delikanlının kızı küçük görüp alay etmesi dağ halkını kızdırır. Oradan yabancı ülkelere kaçar, Fas'a gelir. Kendisini peygamber olarak tanıtır. Yıllar sonra bitkin ve yorgun yurduna döner. Eski sevgilisi Solveig'i bulur, huzura kavuşur. Birinci suit. 1. Sabah. Allegretto ölçüsünde pastoral bir parça. Dağlarda güneşin doğuşu. 2. Asen'in ölümü. Andante doloroso. Yalnız yaylı çalgılar için bestelenmiştir. Peer'in anası Asen'in ölümünü çizer. 3. Anitra'nın dansı. Tempo di mazurka. Gene yalnız yaylı çalgılar için. Kendisini peygamber olarak tanıtan Peer'e güzel Arap kızı Anitra'nın sunduğu dans. 4. Dağ kralının mağarasında. Alla marcia e molto moderato. Vahşi bir fanteziyle işlenmiş etkili bir bölüm. İkinci suit. 1. Gelinin kaçırılışı, Ingrid'in yakınışı. Allegro furioso, andante doloroso. Peer tarafından gelin Ingrid'in kaçırılışı ve kızın yakınışları. 2. Arap dansı, allegretto vivace. Sahte peygamber Peer'in önünde güzel Arap kızlarının dansı. 3. Peer Gynt'in yurduna dönüşü. Allegro molto agitato. Peer'in bindiği geminin Norveç kıyılarında parçalanıp batışı. 4. Solveig'in şarkısı. Andante. Peer kurtulmuş, eski sevdiğine kavuşmuştur. Onun kollarında huzur dolu şarkısını dinlemektedir. Aram Haçaduryan. A, R, A, M, H, A, C, A, D, U, R, Y, A, N. 6 Haziran 1903 Tiflis, 1 Mayıs 1978 Moskova. Ermeni asılı Sovyet bestecisi, 19 yaşında Gnesin'den ders almaya başlamış, sonra Moskova konservatuvarına girmiş, Miaskovski ve Vasilenko'nun öğrencisi olarak yetişmiştir. İlk başarısını 1934'te 1. senfonisi ile kazanmıştır. Veriminde halk müziği elemanlarını Borodin ve Çaykovski etkisiyle birleştirmiştir. Başlıca yapıtları Gayane adlı bale müziği, piyano konçertosu, keman konçertosu ve iki senfoni. Gayane, ilk yorumu 1942 Molotov. Sovyet bale müziği örnekleri içinde yaygın bir üne sahip olan Gayane, Haçaduryan'ın batıda da tanınmasına yol açmış, konusu yiğitlik üzerine kurulu halk balesinden bazı bölümler pek sevilmiştir. Metni K.N. Derzavin tarafından yazılan yapıtın özeti şöyle. Sovyet Ermenistan'ında kolhoz denilen bir kolektif çiftlikte çalışan Gayane'nin kocası Giko ahlak yoksunu bir adamdır. Sovyet rejimine baş kaldırarak kaçakçılarla işbirliği yapar. Çiftliği yakmaya kalkar. Bu arada karısı ve çocuğunu öldürmek ister. Gayane ve çocuk sınırda görevli bir birliğin komutanı olan Kazakov tarafından kurtarılır. Gliko yok edilir. Gayane'yi öteden beri seven komutan onunla evlenir. Bir kolhozda pamuk toplayıcılarının yaşamını gerçekçi bir anlatış ve folklora dayanan saf ve renkli bir müzikle yansıtan suitte Gayane'nin ninnisi, Kürtlerin kılıç dansı, Gürcülerin lezginkası, Ukraynalıların hopakı, Ermenilerin şeloha dansı özellikle seçkinleşmiş, değişik iklimlerin ritim ve melodilerini yansıtan bu parçalar, Haçaduryan'ın folklor alanındaki geniş bilgi ve esinini kabul ettirmiştir. Georg Friedrich Händel. G-E-O-R-G F-R-I-E-D-R-I-C H H-A-E-N-D E.L. 23 Şubat 1685 Halle, 14 Nisan 1759 Londra. Alman bestecisi. Hamburg'da Zacchao'nun öğrencisi olarak eğitim görmüş, sonra doğduğu şehirde kilise orkçuluğuna atanmıştır. 1703'te Hamburg'a gitmiş, kemancı ve klavsenci olarak opera orkestrasına girmiş, ilk operası Almira'yı orada bestelemiş ve oynatmıştır. 1706 yılında Hamburg'dan ayrılmış, 3 yıl süreyle Avrupa'da gezmiş, bu ara İtalya'da Rodrigo ve Agrippina adlı operalarını oynatmış, genç yaşta yaratış gücüyle ün kazanmaya başlamıştır. 1710 yılında Almanya'da Hannover ve Düsseldorf'ta saray müziği ve yöneticiliği yapmış. 1711'de İngiltere'ye gitmiş, Rinaldo operasıyla dinleyicilerini etkilemiş. 1713 yılında Te Deum'la kralın ilgisini çekmiş. 1719 yılında Krallık Müzik Akademisi üyeleri arasına girmiş. Bir yıl sonra akademinin açılış töreni için Radamisto operasını oynatmış. Sonraki yılların açılış törenleri içinde Scaevola, Ottone, Giulio Cesar gibi operalarını vermiş. Ariosti ve Mononcini gibi bestecilerin giriştikleri karşı savaş yüzünden akademiden ayrılmak zorunda kalmış. 1729'dan sonra İtalya'dan getirttiği şarkıcılarla oyunları kendi başına sürdürmüş ve birçok opera daha vermiş. Parantez içinde Ezio, Orlando ve bunun gibi. Sağlığının gitgide bozulması üzerine opera alanından çekilmiş, oratorya yazmaya başlamış. Bu ara ünlü Mesih'ini bestelemiştir. Öldüğünde Westminster Katedrali'ne gömülmüştür. Çalgı müziğinde belli başlı birkaç yapıtı dışında çoğu kez yüzeyde kalan Handel, özellikle opera ve oratoryalarıyla müzik sanatının derin ve anlamlı yaratıcılarından biri olarak tarihe geçmiştir. Giulio Cesare. Üç perdelik opera. Metin, Niccolò Haym. İlk oynanışı 1724 Londra. Başlıca kişiler Cesare, parantez içinde bariton, Ptolemeus, parantez içinde tenor, Kleopatra, parantez içinde soprano, Cornelia, parantez içinde mezzo soprano. Konunun geçtiği çağ ve yer, İsa'dan önce 1. yüzyılda Eski Mısır. Gücünün doruğunda bulunan Sezar, düşmanı Pompeius'u yenilgiye uğratıp Mısır egemenliğine katmıştır. Mısır tahtının iki adayı olan Ptolemeus ve kardeşi Kleopatra arasındaki gerilim sürüp gitmektedir. Ptolemeus, Sezar'ı hoş görünmek için yenik komutan Pompeius'un başını kestirip gönderir. Bu olay Roma başbuğunu üzmüştür. Kleopatra ise başka bir oyuna kapılmış, kendisini Lydia adıyla bir saray nedimesi olarak tanıtıp Sezar'a kardeşinin planlarını haberlemeyi düşünmüştür. Bu arada Pompeius'un karısı Cornelia'nın Ptolemeus'u öldürmeye kalkması başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Sezar, Lydia adıyla tanıdığı Kleopatra'yı ilk görüşte sevmiştir. Ona evlenmek istediğini söylerken halk ve askerlerin Ptolemeus'un etkisiyle Sezar'a karşı ayaklandığı haber verilir. Romalı başbuğ önce yenilgiye uğrarsa da askerlerini toplayıp zaferi kazanır. Opera, Sezar ve Kleopatra'nın evlenme töreniyle biter. Bestecinin arya ve resitatif tekniğinde en olumlu örneklerini toplayan bu ilgi çekici yapıt, günümüzde de sahneye konmaktadır. Handel, özellikle karakterlerin belirtilişinde başarı göstermiş, ayrıca senfonik bir çabayla eseri kurtaran nedenleri tamamlamıştır. Serse, üç perdelik gülünçlü opera, ilk oynanış 1738 Londra. Başlıca kişiler Serse, parantez içinde tenor, Arsamene, parantez içinde bariton, Romilda, parantez içinde soprano, Amastros, parantez içinde alto. Konunun geçtiği çağ ve yer, İsa'dan önce 5. yüzyılda İran. Pers kralı Serse, ordunun başkomutanı Ariodat'ın güzel kızı Romilda'yı sevmekte, kendisine kraliçe olarak seçmeyi düşünmektedir. Kardeşi Arsamene'nin de aynı kızı sevdiğini bir rastlantı sonucu öğrenir ve delikanlıyı ülkeden sürmeyi tasarlar. Bir yanda Serse'nin eski sevgilisi Amastris de Serse'nin Romilda'ya olan eğilimini sezmiştir. Arsamene'nin kıza yazdığı bir mektubu ele geçirince bu fırsatı kullanıp öç almayı kararlaştırır. Serse Romilda'nın evini kuşatmaları için askerlerine emir verir. Başlarına da orduda komutan yardımcısı olarak görevli eski sevgilisi Amastris'i koyar. Amastris intikam planını uygulamaya koyulur. Eve gizlice Arsamene'yi sokar. Ertesi sabah Romilda ile nikahlarını kıydırır. Törenden kısa süre sonra serse gözükür. Genç geç kalmış, fırsatı kaçırmış, eski sevgilisi Amastris'e dönüp onunla evlenmekten başka çıkar yolu kalmamıştır. Serse, Handel'ın son operalarından biri, metnini kimin yazdığı bilinmemektedir. Gülünçlü bir konu seçilmesinin nedeni olarak Handel, sanatına o çağda büyük yıkıntı getiren Dilenci operasının kazandığı başarı gösterilir. Yapıttaki müzikli komedi unsurları ve zarif mizahın etkileri büyük olmuş, yüzyılımızın başlarına kadar uzanmıştır. Tanınmış bölüm Largo, Ombro Mai Fu, parantez içinde Serse. Su müziği Concerto Grosso Fa Majör. İlk yorumu 1717 Londra. İtalya'dan ülkesine dönen sanatçı, Hanover'deki görevinde pek mutlu olamamış, aynı kent sarayını ve koruyucusu Prens Georg'u bırakarak kısmetini Britanya başkentinde aramaya düşünmüştü. Fakat sanatçıya küsen prensle besteci, kaderin garip bir oyunu sonucu bu defa Londra'da buluşacaklardır. Prens 1. Georg adıyla İngiltere Krallığı'na getirilmiş, sanatçı eski efendisinin ilgisini kazanmak için çare aramaya koyulmuştur. 1717 yılı yaz aylarında bir gece kralın özel teknesiyle Thames Nehri üzerinde yapacağı gezinti için bir suite bestelemiş, saray müzikçileriyle provalarını tamamlayarak aynı gece teknede çaldırmıştır. Alman töre ve geleneklerine bağlılığı ile ün yapan, hatta İngilizceyi bile öğrenmek istemeyen 1. George, müziğe hayran kalmış, bestecisini sormuş, Handel olduğunu öğrenince yanına çağırıp bağışlamıştır. Müzik, Handel tarzında parlak, gösterişli bir barok suiti, araları duygulu kısa parçalarla süslü bir dans dizisidir. Şenlik müziği, Concerto Grosso, Re Majör. İlk yorumu 1749 Londra. İngiliz sarayı Handel'dan Fransa ile düşmanlığa son veren Aachen Barışı'nın imzalanması nedeniyle bir tören müziği bestelemesini istemiş. Sanatçı su müziğinin yazılışından uzun süre sonra o düzende bir ikinci yapıt vermiştir. Barok çağı süitleri arasında bu pek sevilen örnek maden nefesli ve vurma çalgılar için düzenlenmiş merakla beklenen yapıtın Vauxhall bahçesindeki provalarını 10.000'i aşkın insan izlemiştir. İlk çalınış 101 top atışıyla başlamış, her bölümün arasında gene top sesleri yankılanmıştır. Suit bir uvertürle başlar. Bunu barışı haberleyen bir Largo Alle Siciliana izler. Hareketli bir Allegro ile halkın kıvancı, bir Bore ve iki Menuetto ile krala olan saygı ve sevgi anlatılmak istenmiştir. Suit ilk çalınıştan birkaç gün sonra bir hayır kurumu için tekrarlanmış, gene büyük bir ilgiyle dinlenmiştir.